Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayın paylaşın lütfen, sosyal medyadan duyurun. Bugün 1-2 dakika geciktik, alıcıların ayarıyla oynamayın, boyun tutuk, o yüzden kafayı çok çeviremiyorum. İnceden bir küçük Emrah duruşu olacak bugün gün boyunca, yavaş yavaş çözülecektir diye umut ediyorum. Ondan yani şu şakül bozukluğunun gerekçesi, hakikaten böyle kafayı çok çeviremiyorum, yani çok az gidebiliyor. Ama neyse, sorun değil, idare ederiz. Şimdi bugün yaşam tarzı konuşacağız. Diyeceksiniz ki muhtemelen aklınızdan geçecek ya da en azından nezaketinizden söylemeyeceksiniz. Ya ekonominin bu kadar cazırdadığı günlerde yaşam tarzı konuşmak doğru mu? Doğru. Neden? Bir arkada kitapla da ilgili konuşacağız bugün. Yayının sonunda size anlatacağım kitabı. Bu hafta boyunca burada durdu, gördünüz zaten. O kitabın içinde anlatılan da aslında aynı şey. Daha önce bununla birlikte konuştuğumuz başka bir kitabı göstereceğim yine. Onunla da aynı şeyi konuşacağız. Doğrudan yaşam tarzımıza hem de çok sert müdahalenin başladığı bir dönem yaşıyoruz. Evet, yokluk, yoksulluk, açlık, bütün bunlar, gelir düşüklüğü, enflasyonun iyice delirmesi, bütün bunların hepsi tamam. Ama bir yandan da hayatın çok baskılandığı bir dönem yaşıyoruz biz. Ve bence bunun konuşulması lazım. Çünkü arada bu ihmal edildiği müddetçe yaşam tarzına müdahale eden kendinde daha fazla hak görmeye başlıyor. Daha fazla bunun üzerinden gitmeye başlıyor. Neyi kastediyorum? Şimdi bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Eğer kafa biraz daha hareket eder, ikinci bölüm yapabilirsek, umuyorum öyle olacak. Köprüler ve otoyolları ile ilgili olarak yeni bir takım çıkışlar var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de yerinde tespit yaparak muhalefet liderlerinin, muhalefet milletvekillerinin, sadece CHP'yi katmayalım, İYİ Partililer de yapıyor, Deva Partililer de yapıyor aynı şeyi çünkü. Gelecek Partisi temsilcileri de, Saadet de yapıyor aynı şeyi, üstelik Saadet bir de videolu olarak hazırlıyor bunları. Bunların söylemleriyle Türkiye'de fazladan birilerine ödenen para bir kez daha gündem oldu. Ama bu fazladan ödeme öyle 3-5 ile anlatılabilecek bir fazladan ödeme değil. Mesela isterseniz bunu Kütahya Zafer Havaalanı'ndan, havalimanından alın. İsterseniz herhangi bir otoyol, aklınıza gelen herhangi bir otoyolu, Osman Gazi Köprüsü'nden alın. Burada ödediğimiz paraların pek çoğunun aslında bu ülkede yaşayan 84 milyon insan içinde hayatları boyunca bir kez bile görmeyecekleri yerlere yaptıkları ödemeler olduğu konusunda hemfikiriz. Bunu iktidar da, iktidarın küçük ortağı da, onlar da reddetmiyorlar zaten. Hatta onlar şöyle promosyonunu yapmaya çalışıyorlar bunun. Tamam, böyle olabilir ama ülkenin kalkınması demek, ülkenin toptan kalkınması demek. Dolayısıyla sen evet oraya para veriyor olabilirsin ama bir yandan ülke bununla birlikte kalkındığı için sen de daha müreffeh bir ülkede yaşıyorsun. Az buz şey midir? Az buz şeydir. Önce onu söyleyelim de hani bu yalanın karşısında önce dik durmak lazım. Evet, az buz şeydir ve yalan söylüyorsunuz. Ama bunun ötesinde Türkiye'de çok ciddi anlamda bir servet transferi yaşanıyor. Halkın olmayan parasından bir takım insanlara oluk oluk paralar akıtılıyor. Bu insanlar devleti bugün yönetenler tarafından muteber görülen insanlar. Yani isterseniz ana muhalefet liderinin söylediği gibi beşli çete olarak adlandırın bunu. Ki bence küçümsersiniz o zaman. Sadece beşe indirgersiniz. Orada oysa çok daha farklıları var. İsterseniz bunu Türkiye'de mesela döviz mevduatı milyon dolarların ya da milyon euroların üzerinde olan insanlarla sınırlayın. Bana kalırsa bir sınır koymamakta fayda var. Onun yerine doğru bir tanım yapıp tanımı hayatımızın bir yerinde sabitlemekte fayda var. Dursun o tanım. Çünkü çok ihtiyacımız olacak. Neden biliyor musunuz? Bizim yaşadığımız hikaye şöyle bir şey. Yaşadığımız, anlatmaya çalıştığımız hikaye şöyle bir şey. Burada halkın olmayan gelirinden, yani 2021 yılının sonunda yapılan bu asgari ücrete zamdan sonra hani insanlar artık deli para kazanıyorlar, 4250 liradan bahsediyoruz kardeşim falan filan denilen o ücret bölümü var ya, o bile bir insanın normalde, bırakın ailesini, kendi başına yaşamına yetmeyecek haldeyken bir de onun içinden biz bu ülkenin hiç doymayanlarını besliyoruz. Nasıl bir doymayan grubu? Şöyle, bu insanlar yaşananların kendi suçları olmadığı konusunda hemfikirler. Üstelik o kadar güçlü hemfikirler ki güçlülük boyutu şundan kaynaklanıyor. Onların elinde sadece parasal güç yok, iktidar desteği olduğu için adalet ve olmayan hukuk da onlardan yana. Yani bir grup gariban köylünün mesela tarlasını kurtarmak için yaptığı çıkışların tamamı bir şekilde yargıdan geri dönüyor. Ve yargının burada verdiği kararların tartışılması yasak Türkiye'de. Ne zamana kadar? İktidarı, yönetenleri rahatsız etmediği müddetçe yargı kararları tartışılmıyor. Bakın bu doğrudan yaşam tarzına müdahale. Neden biliyor musunuz? Sıradan bir köylünün kendi toprağı içinde, belki babasından, belki babasının babasının babasından kalma bir hayatı sürdürmek konusunda böyle bir arzusu olabilir. Yaşadığı çevrenin bozulmaması için. Ama özellikle Karadeniz örneğinde ve Ege'nin biraz daha içinde daha sıkça gördüğümüz gibi bu yaşananlar bize gösteriyor ki oradaki insanlardan hayatlarını değiştirmeleri isteniyor. Yani yaşadıkları yerlerde artık yaşayamayacakları söyleniyor onlara. Çünkü termik santraller yapılıyor, dereler, göller kurutuluyor, ormanların içinde HES yapımı için ağaç kesilerek ilerleniyor. Daha geçen sene gördüğümüz, hatta bir önceki yıl daha büyüyerek gördüğümüz orman yangınları vesilesiyle orman yangınlarına sessiz kalan iktidarın eşliğinde Türkiye'de sürekli olarak tarımsal arazi bir yandan inşaat alanına dönüştürülüyor. Zaten ne kadar yalan söylenirse söylensin bütün bunlar bitmişine baktığımız zaman yaşam tarzını isteseniz de istemeseniz de değiştiriyor. Geçmişte pek çok insan, bugün bu yayını izleyenler de doğrulayacaktır bunu, hayatlarına başladıkları yerlerde devam ettiremiyorlar ve bu sadece doymakla alakalı bir şey değil. Yani küçük yerlerden büyük kentlere göçmek, daha fazla sanayinin olduğu bölgelerde yaşamakla alakalı bir şey değil. Eğer öyle olsa o bölümlerden de göçler yaşanmazdı. Çünkü tersine bir hayat da söz konusu. Yani geçmişte Türkiye'de sanayinin daha çok yoğunlaştığı kentlere büyük akınlar yapılırken, şimdi oralarda bir şekilde en azından hayatını alt limitte de olsa tutturabilecek insanlar oralardan kaçmaya çalışıyorlar. Çünkü oralarda da yaşam tarzına müdahale var. Nedir yaşam tarzına müdahale dediğimiz o bölüm için? Birincisi sadece doymakla iş bitmiyor. Çünkü doyduktan sonra yaşamı devam ettirebilmek açısından kazanılan para artık kimseye yetmiyor. Bu gerçek. Hani eskilerin söylemiyle paranın bereketi kalmadı derlerdi ya büyüklerimiz. Paranın bereketi yok. Benim babaannem çok söylerdi bunu. Aslında elinizdeki para aynı, yani 100 liradan bahsediyorsanız 100 lira, belki banknotu değişmiştir. Ama o 100 liranın sadece alım gücü değil değişen, onunla hayata katılma şansınızın da azalması. Böyle baktığınız zaman yaşam tarzına müdahale çok daha geniş bir kavram haline dönüyor. Yani biz bugün sadece ve sadece onu giyme, orada oturma, burada durma falan denilen bir yaşam tarzına müdahaleyi konuştuğumuzu zannediyoruz. Oysa değil, hayatlarımız yoksullaştırılıyor bizim. Şöyle basit bir örnekten hareket edin. Asgari ücretle yaşayan bir insan bundan bir yıl önce de bu dönemlerde de asgari ücretin aynı boyutuyla yaşıyordu. Ben bir sene önce yaptığımız yayınlardan birkaç tanesini dün gece açtım. Orada konuşulan konuların içinde ekonomi boyutunda sürekli olarak işte hayat pahalılığı, hayatın pahalılaştığı falan konuşuluyor, konuşmuşuz. Bir önceki yılla kıyasladığımız anda orada mal ve hizmet fiyatlarından bahsetmiyoruz biz aslında. Biz mesela sadece bir patates soğan yokluğundan uzunca bir süre bahsetmişiz. Domatesten bahsetmişiz. Eken diken insanın sıkıntılarını konuşmuşuz. Ama o insanların sorunlarının çözümü için işin sadece maddi boyutunu konuşmamışız. Tuhaf bir şey. Bugün yaşantılarımız o kadar yoksullaştırılıyor ki. Bugün insanlar önce doymayı önceliyorlar kendileri için. Karnım bir doysun, kalanına bakacağım zaten. O telaşı çözeceğim diye bakıyor herkes hayata. Yaşam tarzına müdahalenin bir diğer boyutu doğrudan bugüne kadarki alışkanlıklarımızın değiştirilmesi. Ancak bu çok kısa bir boyut içinde olmadı. Doğrusunu isterseniz bu ülkenin insanlarının çok sessiz kalmasıyla da yaşanan bir şey. Bundan 9 yıl önce Türkiye'de 2013 yılında Gezi'nin yaşandığı dönemde bizim aslında hayata başladığımız zaman orada konuştuklarımız, açıp o yayınlara da baktım mesela. O gün benim yaptığım yayınlar değil, o zaman yayın burada yapmıyordum. Ben bir radyo programı yapıyordum. Mesela orada konuşulan not defterimde, hani konuştuklarımızın içinden bir şeyler yazmışım oraya. O not defterlerinin içinde anlattığımız şeyler mesela kızlı erkekli yaşamaya müdahale. Doğrudan bugünün iktidarını da tek başına yöneten, Türkiye'yi de tek başına yöneten kişi. O gün de yine aynı cümleyle üstelik. Kimin yaşam tarzına müdahale etmişiz diyerek doğrudan dalmış hayatlarımızın içine. Kızlı erkekli aynı evlerde kalmak. Mesela günlük gecelik kiralanan evlerle başlayan bir tartışma. Onun öncesine zihnim tam da bunu okurken beni bambaşka bir yere taşıdı. 2004 yılında Türkiye üstelik çok da büyük sıkıntılar yaşarken, yani işte 1 Mart tezkeresinin dönümü, onun üzerinden geçen zaman, Kıbrıs'ta Annan referandumu, bütün bunların iç içe geçtiği bir dönemde Türkiye'de zina krizi yaşandı mesela. Ve zinanın o dönemde tanımlandığı, Hasan Karay'dı o dönemki milletvekiliydi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, doğrudan onun başlattığı bir tartışmaydı. Hukukçuyum diye gezen bir adamdı kendisi. Onun başlattığı bir tartışmada Avrupa'da yalnız kalışla sonuçlanmıştı. Çünkü Erdoğan'ın o günkü argümanı şuydu: dünyanın başka ülkelerinde de özellikle ceza yasalarında zina bir ceza maddesi olarak düzenlenmiş durumda. Elbette bunun bir yalan olduğunun ortaya çıkması çok kısa sürdü. Üstelik Avrupa Parlamentosu'nda yapılan bir toplantıda ve çok şanslıyım, ben de oradaydım. Orada o zorlu, hani hangi ülkelerde var bu denildikten sonra insanların kemküm edişini bu gözlerle şahitlik ederek gördüm en azından. Ardından burada yaşanan o kızlı erkekli yaşam tartışmaları doğrudan hayata müdahale için artık kendinde bir yeterlilik gördüğü alandı Erdoğan. Tamam, şimdi bu yapılabilir, en azından test edilebilir diye. Hatırlıyor musunuz? Dün size bir şey anlattım burada. Mesela alkollü içkilerin fiyatına yapılan zam doğrudan yaşam tarzına müdahale artık diye konuştum. Çünkü burada %43'lük bir ÖTV zammı, bakın bu özel tüketim vergisi, lütfen aklınızın bir yerinde kalsın. Özel tüketim için konulmuş bir vergi. Ama hayatımızda bütün genel tüketime de yansımış durumda. Neden? Ya bu ülkenin insanları evlerinde haftada bir gün, iki gün ya da dışarıda her gün, kimsenin karışamayacağı bir şey bu. Burada tüketiciye maldan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Üstelik bakın, bu kez çok acayip bir şey oldu. Sağlık gerekçesi falan ortaya konmadı. Geçmişte Erdoğan'ın söylediği dünyanın bana kalırsa en saçma sözü var. Özellikle hani şarabın da rakının tadını bilen ve seven bir insan olarak söylüyorum. Ya bunu tüketeceğine üzümü niye kardeşim demişti, hatırlıyor musunuz? Üzümünü sen ye. Sen seviyorsan sen ye. Ben öyle tüketmeyi tercih etmiyorum. Benimle birlikte milyarlarca insan da tercih etmiyor. Hayyam'dan beri tercih etmiyoruz biz. Dionysos'tan beri tercih etmiyoruz ve bu seni hiç ilgilendirmez. Denilemediği için milim milim bu noktaya kadar eklenerek geldi bu iş. Şimdi üzerinden alınan yüksek ÖTV ile birlikte artık rakı ve şarap, iyi bir şarap, bayağı takı bölümüne geldi. Yani evde kullanılacak, tüketilecek ya da dışarıda tüketilecek bir şey değil. Bayağı düğünlerde takılabilecek bir nesne kıvamında şu anda. Bakın bu da doğrudan yaşam tarzına müdahale. Çünkü burada insanlar kendileriyle ilgili, bugünün iktidarını ilgilendiren alanlarla ilgili bölüme asla girmiyorlar. Onun yerine yaşam tarzından hoşlanmadığı, hatta daha açık söyleyelim, %50 tartışmalarıyla daha önce toplumun önüne itilen, atılan insanların, ya zaten bunlar olmasalar da olur diye düşündüğü insanların hayatlarındaki, kendi içlerinde, sıradan normal yaşamlarında sürdürdükleri şeylerin üzerinde zamlar oluyor. Yani şöyle düşünün, bu ülkede benzin zammı, motorin zammı, emin olun, eğer sadece Adalet ve Kalkınma Partili çiftçilerin biz sana oy veriyoruz diye yalvardığı bir şey olsa, emin olun bu kadar büyük zam görmeyecek. Çünkü Erdoğan'ın şöyle bir durumu var. İktidarını sürdürebilmesi için sadece kendine inananlardan oluşan bir gruba sahip olmak zorunda. Kamuoyu araştırmalarının bana kalırsa bugünün iktidarı, siyasal İslamcı iktidarla ilgili çok ciddi bir yanlış algısı var. Şu kararsızların dağıtılması bölümü var ya, kararsızların dağıtılması bölümü doğrudan yaşam tarzıyla alakalı bir şey. Çünkü orada arada derede gezen insanlar, yaşam tarzına bir müdahale görmeyen insanlar zaten orada yüzüyorlar. Sürekli olarak. Oysa şöyle, hayat tarzına, bakın buna mutlaka itirazlar gelecektir ama dün söylediğim noktadayım, aynı şeyi söylüyorum. Evet, siz rakı içme hakkınızı savunmak zorundasınız. Üstelik bunu yüksek sesle yapmak zorundasınız. Seni ilgilendirmez diyerek yapmak zorundasınız. Çünkü burada sürekli olarak hayatın içine bir şeyler sokularak, ya bu zaten zararlıydı, senden uzaklaştırıyorum diyerek kullanılıyor. Oysa bu zararına da yararına da bizim karar vereceğimiz bir şey. Tıbbi gerekçelerle neyin ne olduğunu zaten biliyoruz. Ama onun dışında bu ülkede yüzyıllardır süren bir geleneğin de yok edilmesini görüyoruz. Bunlar yapılırken Erdoğan'ın kafasında olmalı dediği yaşamsal bölümlerle ilgili bir gelişim yaşanmıyor. Yani Türkiye'de mesela inşaat sektöründe bu sıkıntı yok. İnşaatçının demirden, betondan, çelikten bilmem neden bağırdığını duydunuz mu siz bugüne kadar? Yo, Türkiye hala inşaat yapmaya devam ediyor. Çünkü onlar korunuyor, onlar kollanıyor. Türkiye konut fazlasıyla bütün dünyada parmakla gösterilecek bir halde. Hayır, kıskanıldığı için değil. Bunlar ne yapıyor denilerek gösterilen bir halde. Oysa bizim hayatlarımız o evlerin içinde iyi geçmeyecekse etrafına dört duvar çekmenin çok da manası yok ki. Ne yaşayacaksınız orada? Sürekli olarak evin içinde ne yaptığınızı düşünen, evin içinde tükettiğiniz içkiye bilmem neye karışan, oradaki yaşam tarzınızın uygun olmadığını söyleyen, marjinal diyen, abuk sabuk konuşan, Zülfü Demirbağ AKP'nin Elazığ milletvekilinin söylediği gibi mesela komünistleri namussuzlukla suçlayabilecek kadar alçalabilen insanlar. Düşünün, bundan daha bir ay önce Çin'in ekonomik modelini savunuyordu bu insan. Hiçbirini bilmiyor çünkü. Biz acayip bir cahiliye devri yaşıyoruz. Korkunç bir cahiliye devri yaşıyoruz. Ve bundan çıkışın yöntemi insanların yaşam tarzlarına sahip çıkması. Emin olun, bu yaşadığımız yokluk kadar, hatta onun gerekçelerinden biri olduğu için belki ondan daha bile fazla önemli. Çünkü bu aynı zamanda peşinde adaletsizliği de getiriyor. Birilerinin kafasındaki yaşam tarzına uygun yaşamaya çalıştırılıyoruz. Dün yayın için hazırlanırken o kadar fazla geçmiş yayınlardan başlıklara baktım ki ya çok tuhaf gelişmeler yaşanmış. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şu Senato baskınıyla gerçekleşilen dönemde biz burada Trump Reis'in çakalları diye bir yayın yapmışız. Ama şunu iyi ki konuşmuşuz o gün. Trump Reis'in çakalları denilen tipler aynı şekilde yaşam tarzlarını önceleyerek başkalarının hayat hakkı tanımayan insanlar. Yani Amerika içinde onları redneck olarak adlandırabilirsiniz. Irkçı diyebilirsiniz onlara. Bazıları neokon diye adlandırıyor. Adının hiçbir önemi yok. Ama bakın, bütün tartışmaların içinde lütfen bugünden itibaren böyle bakın biraz bu işe. Sizinle ilgili, hayatlarınızla ilgili konuşan insanlara bakın. Hepsinin söylediği aslında iki yerine bir domates tüketten tut. Biz buna sahip çıkacağız, yarım simit yiyeceğiz diyen insanlar. Ekmeğimizi bölüşeceğiz, ekmeğinizi bölüşeceksiniz diyen insanların, tamam mı? Aslında bir yaşam tarzı dayatıyorlar size. Bize, hepimize. Bu ülkenin insanların var olan yaşam tarzının giderek eksildiğini ama bunun aslında olması gereken olduğunu dayatmaya çalışıyorlar kafaların içinde. Bu gerçek değil. Ve inanın bana, buna direnmek en azından ekonomik gerekçelerle halkın yoksullaşmasına direnmek kadar önemli. Çünkü inanın bu onu beslemeye başladı. Hem de korkunç bir şekilde besleniyor. İnsanlara sadece şu öneriliyor. Yani bakın, Erman Bey'e de sordum az önce. Aradığı işçiyi bulamıyormuş denilerek senin hayatın bu kadardır deniliyor insanlara. Sen bir fabrikada çalışacaksın, kafanı kaldırmayacaksın. Günde 14 saat it gibi emek vereceksin. Karşılığında da ben sana 4253 lira vereceğim. Anlaşma bu aramızdaki. Bunun dışında hiçbir şey istemeyeceksin. Yemeyeceksin, içmeyeceksin, tiyatroya gitmeyeceksin, konser görmeyeceksin. Yaşantını başka ülkeler var mı sorusuyla zenginleştirmeyeceksin. Hayatın bu kadar, burada kalacaksın. Hep bunu düşüneceksin. İki domates yerine bir domates yiyeceksin. Benim yaşantım niye böyle olsun sorusuyla başlayacak her şey. İnanın yoksulluğumuzu da besleyen şey bu zaten. Bakın, arkadaki kitap, ona geçmeden önce size hani bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü o kitapla çok bağlantılı. Bu bana kalırsa son derece önemli bir kitap. Bir daha açık yüreklilikle söyleyeyim, bu benim kendime yeni yıl hediye. Kendime aldım bunu, yeni yıl hediyesi olarak. Bayağı pahalı çünkü. Bayağı ciddi pahalı. Ben ciltli olanını tercih ettim. Dönemiyorum. Kafa bu kadar gidebiliyor. Şimdi burada siz derleyen Merin Sever adını görüyorsunuz. Kitapta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınlarının içinden çıkmış kitap. Ben kendime ciltlisini aldım. Çünkü bunun kütüphanemde durması gerektiğine inanıyorum. Bunun içinde sadece İstanbul'un yemek kültürü yok. Burada anlatılan şey, şu kitapta daha önce size anlattığım gibi, hani benim gibi yemek kültürünü seven, hoşlanan bir insansanız mutlaka olmalı dediğim, bu da pahalı kitaplardan biri, bu da kendime armağanlarımdan bir tanesiydi. Artun Hoca'nın İktidarların Sofrası kitabı, hatırlıyor musunuz bu kitabı? Burada anlatılan bir şey vardı ve üzerinde epeyce konuşmuştuk. Artun Hoca diyordu ki, bir toprağın içinde yaşayan insanların, yani onları yöneten insanlarla birlikte bir hayat tüketen insanların mutlaka ama mutlaka yedikleri içtikleri iktidarın bakışıyla da şekilleniyor. Yani orada ülkede hakim olan iktidar, hakim bakış yaşamı değiştirebiliyor yemek anlamında da. Acayip güzel bir kitap. Gerçekten son derece güzel bir kitap. Merin Sever'in çıkış noktası da bu. Bu kitap tek başına Merin Sever'in yazdığı bir kitap değil. Burada aslında şöyle başlıyor hikaye. İstanbul nasıl bir beslenme düzenine sahip sorusunun tarih içindeki cevabına baktığınız zaman aslında bu ülkenin Anadolu coğrafyasının da nasıl bir yemek anlamında yaşamsal döngüye girdiğini görüyorsunuz. Burada anlatılan hikaye şu. Yani çok meşhur sözdür. Ne yiyorsan osun. Ama İstanbul açısından baktığın zaman tuhaf. Çünkü İstanbul normalde o zengin yaşam kültürünün, zengin mutfak kültürüyle birleştiği yer. Orada o mutfakta kullanılan ürünlerin tamamının yetiştiği bir yer değil. Ama tarih boyunca hep İstanbul göz bebeği olmuş. Onu besleyecek coğrafyaların tamamı en güzel ürünlerini tabii tüketim gerekçesiyle de, yani satıp para kazanma gerekçesiyle de hep İstanbul'a yollamış. Ama İstanbul bununla birlikte işte o mirası çok güzel kullanmış. İçinde söyleşiler var. Bazılarını sizin çok yakından tanıdığınız, sadece Menin Sever'in bakış açısıyla yazılmış yazılarla değil. Yani Vedat Milor'un da, Mehmet Yaşin'in de olduğu, İstanbul'da restoran sahiplerinin, iyi şeflerin de olduğu, onların bu anlamda bakışını da yansıtan bir kitap. Buradaki önermesi şu. Bu zenginliğin içinde İstanbul'da bunca ürün yaşanırken, mesela bir zeytinyağlı sarmanın İstanbul usulü adı konmuşken, neden bugün bu kadar yoksullaştık? Bence soru doğru. Kitaba tek eleştirim şu: son derece güzel bir kitap. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Çok pahalı olduğunu bir daha söyleyeyim. Yani ciltsizi ne kadar bilmiyorum ama ben bu kitaba ne kadar ödedim? Valla epeyce kalın bir para. Yani 200 liranın üzerinde bir para ödedim. Bu kitabın ciltsizi de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarının. Bu kitaba tek eleştirim var. Mesela burada bizim soframızı İstanbul üzerinden zenginleştirirken sadece onunla kalmayan, yani İstanbul'da Ermeni mutfağını, Rum mutfağını, burada hem Takuyan'ın, Takuy Tolmazyan'ın, hem Silva Özyerli'nin anlattıklarını, Sula Bozis'in kitaplarını burada hep konuştuk ya. Ben meraklıyım yemek tarihine. Çünkü yemek tarihinin, tam da Artun Hoca'nın söylediği gibi, aslında bir kültürü çok net şekillendirdiğini biliyorum, görüyorum. Onu anlatmak. Burada mesela bütün bu mutfaklardan bahsedilirken bence çok daha fazla vurgu yapılmalıydı. Bolşevik ihtilalinden kaçan, Rus devriminden kaçtıktan sonra İstanbul'a yerleşen özellikle beyaz Rusların İstanbul'un yeme içme kültürü üzerine katkıları bence çok daha fazla anılmayı hak ediyor. Çünkü dışarıda yemek yeme kültüründen tabakların, çanakların, çatalın, bıçağın bile değişimi biraz daha fazla vurgulanmak zorundaydı. Kitaba belki tek eleştirim bu olabilir. Onun dışında mutlaka ama mutlaka yapılması gereken şeyi Menin Sever çok güzel yapmış. Biz neden yoksullaştık sorusunun cevabı aslında bizim kültürel yoksullaşmamız. Bu sadece sofranın yoksullaşması değil ki. Ne zaman biz o kötü, köylü bakışı kafamızın içine yerleştirmişsek, yani biz İstanbul'un Rumlarından, Yahudilerinden, Ermenilerinden, Keldanilerinden ne zaman vazgeçtiysek, yaşam tarzlarını sıkılaştırarak, o insanların hayatlarını zorlaştırarak, beyaz Rusların bu ülkeden birkaç sene sonra ayrılmasına neden olmuşsak, hayatımız o çiğ soğan kokusunun içinde kalmış sadece. Bizim mutfağımız çok güçlü. Ama bizim mutfağımızın gücü tıpkı Anadolu'nun gücü gibi kültürel çeşitlilikten geliyor. Ve biz ondan vazgeçtiğimiz anda, yani bu yayını 6,5 yıldır yapma gerekçemiz olan kültürel çeşitliliğimizden vazgeçtiğimiz anda, bunun adına ne koyarsanız koyun, isterseniz vatandaş Türkçe konuş kampanyası koyun, isterseniz 6-7 Eylül olayları koyun, isterseniz varlık vergisi deyin bunun içine. Burada kullanılan bütün köylülükler yaşantımızı çok yoksullaştırmış bizim. Ve bugün geldiğimiz yerde sadece bir hatıra gibi bakıyoruz bunlara. Değil, bu toprağın gerçekleri. Ve bugün yayının başından beri konuştuğumuz gibi yaşam tarzına müdahale işte bu. Yani o çiğ soğan bakışının hayatımıza ne kadar müdahale etmesine izin verirsek, yaşantımızın o kadar yoksullaşmasını da beraberinde getirdiğini bazılarımız göreceğiz, bazılarımız görmeyeceğiz. Ama hepimiz yaşayacağız mutlaka. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Biz aynı değiliz çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, ne bileyim engellerimiz, engelsizliklerimiz, bunların hepsi farklı. Hepsi farklı. İyi ki de öyle. Çünkü tam da burada Menin Sever'in de söylediği gibi, daha önce Artun Hoca'nın kitaplarından da anlattığım gibi, bu yayında adlarını andım, çok mutlu olarak andım hem de. Hem Silva Özyerli'nin, hem Takuy Tolmasyan'ın, hem Sula Bozis'in, isimlerini daha sayamadığım onlarca büyük insanın, önemli insanın anlattıkları gibi birbirimizden vazgeçmememiz önemli. Bu kültürel çeşitlilikten vazgeçmememiz önemli. Çünkü Anadolu dediğimiz bu zengin coğrafya tamamen böyle oluşmuş. Sadece türküsüyle, şarkısıyla anılacak bir yer değil, yaşamıyla da anılmayı hak eden bir yer. Onun için bu yayını yapıyoruz zaten. Onun için, birbirimizden vazgeçmemek için. Doğru, farklıyız ama aynı ülkede, aynı toprakların üzerinde, aynı memlekette birlikte yaşamaktan rahatsız değiliz. Yeter ki birbirimizden korkmadan konuşalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? 6 yıldır yapıyoruz, bundan sonra da yaparız zaten. Yayına destek olayım ben de. Bu yayın sürsün kardeşim. Bu yayın mutlaka sürmeli. Benim de katkım olmalı ama nasıl olacağını bilmiyorum diyorsanız eğer. Yapabileceğiniz bir iki şey var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi YouTube kanalına abone olmak. Çok basit. İsterseniz YouTube üzerinden bir arama yapın Ünsal Ünlü diye. Zaten kanala yönlendirecek. İsterseniz daha basiti var. Ünsalünlü.com.tr adresine gidin. Orada abone ol düğmesini göreceksiniz. O da YouTube aboneliği. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Sadece bir mail adresi yayınlar başlamadan haber vermek için. O bölümde duracak. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isterseniz mümkün. Zorunlu değil. Hiçbir zaman videoları seyretmenizi engellemeyecek çünkü. Bu videolar her zaman ücretsiz olmaya devam edecek. Katıl düğmesi, Süper Chat ve Süper Sticker uygulamaları bunun için var. Patreon.com bunun için var. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletebilirsiniz. Ama bütün bunların dışında bu yayına verebileceğiniz en büyük destek, aynı zamanda yaşantımıza verebileceğiniz en büyük destek, korkmadan konuşmak, bunun için burada bir araya gelmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama haftanın sonuna geldik artık. Bir sonraki randevumuz pazartesi günü olacak. İkinci yayına gelmeyeceksiniz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı orada konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.